Kutsal İsyan 4, 14. ayrım, sayfa 216. Nedir ki İngilizler Ali Fuat Paşa'dan daha atik davranarak henüz atama emrini almadan Atıf Bey'i yakaladılar. Atıf Bey iyi bir kumandandı. Eskişehir Bölge Kumandanlığı'nda birkaç başarısı da görülmüştü. Eskişehir'deki nizamiye taburu ve makinalı tüfek bölüğü ile İngiliz ordugahına, istasyona ve şehre hakim tepelerde ordugah kurmuş, kendisi de buraya çıkmıştı. İcabında mevcudunu takviye için şehrin içinde ve dışında teşkilat kurmaya çalışmıştı. Kurban Bayramı gecesi hem dahildeki teşkilat ile anlaşabilmek ve hem de ailesine veda etmek üzere gizlice evine gitmişti. Kendisini müdafaa ve muhafaza edebilecek tertibat almamış ve 7 Eylül sabahının erken saatlerinde evi İngiliz müfrezeleri tarafından sarılmış ve teslim olmak zorunda kalmıştı. Ali Fuat Paşa bu haberi alınca küplere bindi. Atıf Bey bir sömürge askeri miydi ki böyle bayağıca kıstırılıp yakalanıyordu? Hemen Atıf Bey'in yerine aynı yetkiyle Binbaşı Asaf Bey'i atadı. Nedir ki Binbaşı Asaf Bey Ali Fuat Paşa'nın istediği surati ve yürekliliği göstermekten uzak kaldı. Ömer Lütfü Bey de yeni görevini devralmak için henüz Alaşehir'den ayrılamamıştı. Bu yüzden en önemli işler askıda kalmıştı. Artık bu işin üzerine tek başına kendisi yürüyecekti. Zaman çok değerliydi. Çünkü Eskişehir'de muvaffak olabilirsek İstanbul yakınında ecnebi kuvvetlerin en çok toplandığı ve Anadolu şimendiferlerinin birleştiği mühim bir mevkiye hakim olacaktık. Ali Fuat Paşa böyle düşünüyordu ve çok doğruydu. Bu düşüncelerine şunları katıyordu. İngiliz işgal kuvvetlerinin dahili işlerimize müdahale edip etmeyeceği ve bu yüzden bizimle harp vesilesi çıkarıp çıkarmayacakları belli olacaktır. İngiliz işgal kuvvetlerinin muavenetinden mahrum kalacak olan İstanbul hükümeti de Amali Milliye'ye ister istemez boyun eğecektir. Eskişehir'in harekatımıza ilk hedef olarak intihap edilmesi daha birçok noktalardan faydalıdır. İkinci derecede ehemmiyeti haiz olan istikamet ve mıntıka Ankara'nın şarkındadır. Ali Fuat Paşa'nın bu düşünceleri sonradan hep önemli kararlar alınarak uygulandı. Olaylar insanların uygulama hatta düşünme temposundan çok daha hızlı gelişiyordu. Bu yüzden de Ali Fuat Paşa hiç kimseye danışmaya fırsat bulamadan ölüm dirim kararları alıyordu. Bir ihtilal lideri olan Ali Fuat Paşa çok hızlı akan olayların arkasında nal toplamaktansa ufak tefek yanlışlıkları yapmak pahasına da olsa inisiyatif gücünü bir zülfikar gibi kullanmaktan hiç çekinmiyordu. Olayların arkasına takılmış kumandanların, hele ihtilalcilerin ayakları altında ne korkunç lağımlar ve mayınlar patladığını uzun tecrübeleriyle biliyordu. Nedir ki, bağımsızca kararlar alarak bunları yüreklilikle uygularken gözlerinin önünde iri çizgileriyle Erzurum ve Sivas kongrelerinin yıldızları parlıyordu. Ali Fuat Paşa'nın zekası ve becerikliliği, Kuvayi Milliye Savaşçılarının gerisinde kocaman bir ikmal deposu, asıl cephe yığınağı gibi rol oynuyor, ileri hatlardaki milli kahramanlar Türk ordusunun öncüleri olarak çırpınıyorlardı. Ali Fuat Paşa'nın Süleyman Şefik Paşa'ya türlü başarısızlıkların acısını tattıran yüreklilik, zeka ve ataklığı, 1. Eskişehir olayını yaratmak üzere yeniden kımıldanmaya başlamıştı. Bu yeni serüven için şöyle düşünüyordu. Hiç şüphesiz bu hareket gayesi ve sahası itibariyle diğerleriyle mukayese edilemeyecek kadar şumullü ve mühimdir. Bu hareket ya hükümet kuvvetleriyle bir müsaademeyi, ihtilal veya ecnebi kuvvetleriyle bir çarpışmayı, muharebe, intihaç edebilir. Ancak millet çok haklı ve meşru olarak istiklalini her ne pahasına olursa olsun göze almıştır ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmemektedir. Ali Fuat Paşa Eskişehir üzerine yürüyeceğini ve bunun haklı nedenlerini Sivas Kongresi'ne yalnızca bildirerek yol hazırlığına başladı. Mustafa Kemal'in bu alandaki düşüncelerini öğrenmeyi çok isterdi. Nedir ki buna zaman yoktu. Ufak bir gecikme büyük bir sorumluluklara sebep olabilirdi. Sivas'ta Genel Kongre Başkanlığı'na gönderdiği şifre anlamca şöyle diyordu. Eskişehir durumunun karıştığını görerek önünü almak için bir suretini size de görmeniz için gönderdiğim talimatın henüz Eskişehir'e varmadan İngilizler bölge kumandanı Atıf Bey'i tutuklayıp hapsettiler. Onu yakalamalarının nedeni de cephanelikten 100 sandık cephane çıkartmış olmasıdır. Atıf Bey evinde otururken 2 manga Hintli askerle sarılarak yakalanmıştır. Kendisini 2 gün beklettikten sonra 30 muhafızla İstanbul'a gönderdiler. Bundan da anlaşılıyor ki İngilizler kendilerini zayıf bulmaktadırlar. Demek ki çatışmaktan çekiniyorlar. Eğer İngilizler Eskişehir'deki Kuvayi Milliye'yi de çalışamaz duruma getirirlerse bunu Afyonkarahisar'a da uygulayabilir. Bunda hiç kuşkum yok. Bugün aldığım telgrafta Afyonkarahisar'da da direnmenin başladığını gösteriyor. Buraya özel talimat verdim. Eğer İngilizler Eskişehir ile Afyonkarahisar'da yerleşir, orada milli örgütleri çalışamaz duruma getirirlerse, Konya vilayetinden başka Bursa ve Aydın vilayetlerini de bütünden ayırmış olacaklardır. Bunun genel kongreye ne kerte kötü etki yapacağı su götürmez. Bu durum karşısında bütünün selametini sağlamak için buradan önemli bir müfreziyeyi de alarak Eskişehir'e yollanıyorum. Oradaki taburu ve makinalı tüfek bölüğünü alarak ve Eskişehir bölgesindeki milli kuvvetleri canlandırarak, böylece Kuvayi Milliye'yi ve onun isteğini duyurarak işi elden geldiğince barış yoluyla çözümlemeye çalışacağım. Eskişehir'den aldığım bilgilere ve buradaki zihniyete göre en akla yatkın ve en meşru davranış biçiminin bu olduğunu bildiririm. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat. Ali Fuat Paşa'nın şifrede Ankara'dan alacağını bildirdiği müfrezenin kuvveti şunlardan meydana geliyordu. 100 atlı, 2 ağır ve 4 hafif makinalı tüfekli bir süvari bölüğü, 200 mermiyi beraberinde götüren bir seri ateşli dağ topu takımı 2 top, 1 istihkam, 1 de muhabere takımı. Ali Fuat Paşa 9 Eylül 1919 günü akşamı saat 17'de bütün hazırlığını bitirmiş olarak Yaveri İdris Bey ile Keçiören'deki evinden ayrıldı. Sarıkışlaya vardığında kendisini 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey ile Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey karşıladı. Mahmut Bey'e, "Bizim ordu hazır mı Mahmut Bey?" diye sordu. Bunda ufacık bir şaka kokusu olmakla beraber bu küçük müfreze başında mangal yürekli bir kumandan olunca elbette bir ordunun gördüğü bir görevi yapabilmek gücünü kazanıyordu. Kahramanlar tek başlarına bile her yerde bir ordu görevi görmekteydiler. Ali Fuat Paşa da bundan dolayı "Bizim ordu hazır mı?" derken doğru söylüyordu. Bu küçük müfrezeyi bir kez de kendisi görüp denetlemek istiyordu. Mahmut Bey selam durumunda "Hazır paşam" dedi. İnsanın, hayvanın, aracın yürekliliğin bu kıt zamanında müfreze pek iyi hazırlanmıştı. Denetleme için uzun saatlerdir, hatta gece gündüz hazırlanan askerler de, hayvanlar da, kumandanlar da tığ gibi görünmelerine karşı yorgunluktan bitkin görünüyorlardı. Bunu gören paşa bu yiğit insan ve hayvan hazinesini daha çok üzmemek ve ezmemek için denetimini çabucak bitirdi ve birkaç da güzel söz söyledi. Bu yürüyüş şunun bunun şeref madalyaları ile göğüslerini doldurması, şunun bunun hevesini yerine getirmek için değildi. Bu yürüyüş kutsal bir amaç uğruna elden giden ana yurdu kurtarmak uğruna yapılacaktı. Saat 22'de yürüyüşe geçilecekti. Paşa denetim meydanından kışladaki kumandanlık dairesine dönerken gözleri batan güneşe ilişti. Kendisiyle birlikte yürüyen Mahmut Bey ile Ömer Halis Bey'i bir işaretle durdurdu. Ayaş dağları üzerinde batmaya hazırlanan güneş, bozkırın tozlu havasını göz kamaştıran çok tatlı bir kızıla boyamıştı. Mor dağların uzun çizgisi üzerinde ateşten bir kanı tekerleğini andıran güneş, gittikçe büyüyerek alçalıyor ve mavi gökyüzündeki sonbahar bulutlarını bir nar kırmızısıyla yakıyor. Bu kızıllık bütün bozkırın ve Ankara'nın üzerine bir estetik yangını gibi yayılıyordu. Güneş bu akşam muazzam bir zafer meşalesi gibi gökyüzünü fethediyordu. Paşa mavi gözlerini Ayaş dağları üzerindeki zengin doğa şölenine dikerek baktıktan sonra "Arkadaşlar biraz duralım" dedi. "Buranın grubu pek güzeldir." Birlikte batan güneşi biraz da askerce duygularla ve yıllarca içinde bulundukları kanlı savaş sahnelerinin zengin anılarına bağlayarak seyrettiler. Yürümeye başlayacakları zaman Ömer Halis Bey birdenbire coşkun bir sesle şiir okur gibi "Gördüğümüz batış felaketlerimizin sonu ve bu batıştan sonra gelecek şafak da kurtuluşumuzun başlangıcı olsun" diye bağırdı. Öbürleri de bu dileğe ortak oldular. "İnşallah, inşallah." Sonra her üçü de anılarına gömülerek kışlaya yollandılar. Ali Fuat Paşa yanına yardımcı olarak aldığı yaveri İdris Çora, 20. Kolordu Harekat Şubesi Müdürü Kurmay Yüzbaşı Rasim, Kolordu Süvari Bölüğü Kumandanı Üsteğmen Recep, Süvari Bölüğü Takım Kumandanı Teğmen Sami, Kolordu Mülhakı Süvari Üsteğmen İbrahim, Kolordu Sağlık Başkanı Doktor Binbaşı Kemal, Kolordu Karargah Veterineri Yüzbaşı Ali Beylerle birlikte atının üzerinde Sivrihisar'a doğru yola çıktı. Milli Kurtuluş Savaşı'nda Ayvalık Cephesi ile birlikte ikinci kez bir nizami ordu birliği, bir nizami ordu kumandanının emri altında emperyalist düşmana doğru yürüyordu. Evet, Daha önce Ayvalık'ta Kolordu Kumandanı Albay Bekir Sami Bey'in uyarmasıyla Ali Çetinkaya Bey'in kuvvetleri, Salt Kuvvetleri, Salt Nizami Ordu Gücü olarak çıkarma yapan Yunanlılara ilk kurşunları atmışlardı. Nedir ki Eskişehir'deki düşman Ayvalık'a çıkanların patronlarıydı ve bugün dünyanın en güçlü ve tehlikeli devletinin askerleriydi. Bu yürüyüş genişlik ve tehlike bakımından bambaşkaydı ve komplikasyonlarla doluydu. Bütün bu sorumlulukları tek başına üstüne alan bir kolordu kumandanı 1. Dünya Savaşı'nda bizi yenmiş olan en büyük devlete meydan okuyordu. Sonra gerek bu kumandanın direnci ve gerekse 20. Kolordu Anadolu'da başlayan ihtilalin ocağından çifte su almış bulunmaktaydı. Ali Fuat Paşa'nın başında bulunduğu ihtilal müfrezesi çok tehlikeli bir bölgeye ateşten bir kama gibi daldı. Buralarda durum hiç de elverişli değildi. Eskişehir, Çorum, Afyonkarahisar, Konya Milli Kongre'ye karşı belli başlı birer direnme merkezi haline gelmişlerdi. Eski Bursa vilayeti ile İzmit ve Bolu sancakları bir yan tutmayarak güreşin sonucunu bekliyorlardı. Kastamonu ile Çorum İstanbul'un birer kalesi olmak hevesiyle kıpırdanmaktaydı. Ankara'nın içinden ve bütün bölgenin en örgütlü insan stoku olan Alevilerden yüz bulamayan Vali Muhittin Paşa Çorum'a geçmiş, orada Çorum mutasarrıfı Sami Fethi Bey ile M. Turhan Tan bir beraberlik kurmak için baş başa vermişti. Süleyman Şefik Paşa'nın kandırabildiği 58. Alay Kumandanı Mustafa Bey, Kastamonu'da İstanbul'a çalan rengini belli etmiş ve Muhittin Paşa'ya destek olacağını bildirmişti. Şimdilik Ali Fuat Paşa'nın karşısında iç ihanet olarak bu tahta perde bulunuyordu. Muhittin Paşa, Sami Fethi ve Alay Kumandanı Mustafa Bey ile anlaştıktan sonra bir büyüklenme hastalığına tutulmuş görünüyordu. Batı Anadolu işini bir atılımda bitireceğini sanmaya başlamıştı. 14 Eylül 1919'da Dahiliye Nazırı Adil Bey'e gönderdiği şifrede anlam olarak şöyle diyordu. Ankara'nın merkezi dışında durum bize pek elverişlidir. Sivas, Amasya ve Ankara dolaylarından oralara az ya da çokça kuvvetler gönderilecek olursa amaca varılacağı %100'dür. 58. Alay Kumandanı Mustafa Bey hükümete İstanbul katılmıştır. Mustafa Bey yiğit ve atak bir askerdir. Ali Fuat Paşa'nın harekete geçmesi sorunu üzerinde çok dikkatle durulmaya ve düşünülmeye değer. Oralardan elde edilecek kuvvetlerle Ankara üzerine yürümek mümkündür. Bu iş az bir kuvvetle başarılabilir. 15 Eylül 1910'da Dahiliye Nazırı Adil Bey'in şifresi şunları bildiriyordu. 310 senesinden 314 senesine kadar olan erattan istenilen miktar jandarmaya celbolunabilir. Bu suretle kafi derecede kuvvet toplandıktan sonra oralara tekarrüp edeceklerin ele geçmeleri derkardır. Şayet taarruz ederlerse erbab-ı isyana silahla mukabele pek zaruridir. İcap eden her türlü tedarikatın ittihazında katiyen tereddüt etmeyiniz. Sabık kumandan Ali Fuat Paşa'nın 50 kadar süvari ile Sivas'a geldiği haber alındı. İşte kuvvetleri bununla da anlaşılıyor. Bir takım işaat ve teheyyücata kulak asmayınız ve nüfuzu hükümeti her yerde irae ve takviyeye gayret buyurunuz. Ali Fuat Paşa ele geçirdiği bu şifreyi okuduktan sonra öfkeyle ve isyanla şöyle düşündü. Bu nasıl vicdandır? Dahiliye Nazırı Adil Bey haya etmeden bu emri nasıl verebilmiştir? Şifredeki mana açıktır. Dahiliye Nazırı vatan evlatlarının kardeşlerin birbirlerini boğazlamaları için valiye emir veriyor. Sonra sıkılmadan da haimiyetten ve vatanperverlikten bahsediyor. Ali Fuat Paşa Ankara valisinin er geç bir halt edeceğini sezdiğinden arkasını boş bırakmıyordu. Vali teftişe çıktığında arkasına Albay Osman Bey'i takmıştı. Yola çıktığında yerine kolordu kumandan vekili olarak Mahmut Bey'i bırakmıştı. Muhittin Paşa'nın işi komploya ve ihanete dek götürmesi sonucunda Mahmut Bey'i makine başına çağırdı ve kesin emirler verdi. Sivas Genel Kongresi de artık Ankara valisinin bir yana itilmesi gerektiğini anlamış ve Ali Fuat Paşa'dan onun tutuklu olarak Sivas'a gönderilmesini istemişti. Ali Fuat Paşa bunu bir kez girişmiş başaramamıştı. Bunun üzerine Mahmut Bey'le anlaşarak daha temelli tedbir aldılar. İstanbul hükümetinin umut bağladığı 3 kişiyi Kuvayi Milliye'nin yolu ortasından kaldırmak işi de Ali Fuat Paşa'nın omuzlarındaydı. Bu 3 kişi Ankara valisi Muhittin Paşa, öbürü Çorum mutasarrıfı Sami Fethi, üçüncüsü de Kastamonu'ndaki alay kumandanı Mustafa Bey'di. Bunların bir yana itilmesiyle bütün Çorum ve Kastamonu bölgesi milli kuvvetlerin bölgesi durumuna gelecekti. İlk önce bu amaç üzerinde ilerlemek gerekiyordu. Ali Fuat Paşa'nın Ankara'da bıraktığı değerli arkadaşları Mahmut Bey ile Ömer Halis Bey, Muhittin Paşa'ya güzel bir tuzak kurdular ve onu yakalayıp tutuklu olarak Sivas'a gönderdiler. Sami Fethi Bey Sivas'a gitmek zorunda bırakıldı. Alay kumandanı Mustafa Bey de yakalanıp Ankara'ya götürüldü. Bu olaylar kısaca şöyle geçti. Mahmut Bey ile Ömer Halis Bey, Muhittin Paşa'yı Çorum'da ele geçiremeyeceklerini anlamışlardı. Bir bahaneyle valiyi Ankara'ya getirterek yolda yakalamaya karar verdiler. İlk önce Ankara'ya dönmek istemeyen Muhittin Paşa, sonra buna razı oldu. Ankara'ya emniyetle girebilmek için bilmeyerek kendisini tevkife memur edilmiş olan Keskin, milli müfrezesini ifade çalıştı. Keskinli Rıza Bey ve arkadaşları Paşa'yı Çorum'dan çıkarabilmek için kendisiyle anlaşmış gibi bir vaziyet almışlardı. 17 Eylül'de Çorum'dan ayrılan Vali Muhittin Paşa, 19 Eylül'de Sungurlu ile Keskin arasındaki yolda pusu kurmuş olan Rıza Bey'in müfrezesince yakalandı. Muhittin Paşa'nın tevkifi şayi olur olmaz, Çorum derhal hükümetle alakasını kesmiş, umumi kongreye tabi olmuştur. Sami Fethi Bey'e de makamını bırakarak Sivas'a gitmekten başka yapacak şey kalmamıştı. Sinop şehrinin başında dönenler. Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Mustafa Kemal. 4 Ağustos 1919 günü Samsun'dan gelip İstanbul'a giden yolcu vapurundan bir Türk polis memuru ile bir adam çıktı. Polis bu adamı muhafızıydı. Yanındaki adamı alıp Sinop hükümet konağına götürdü. Mutasarrıf dairesinde oturmuş, kimi evrakları gözden geçiriyor, bir yandan da Karadeniz'in koyu mavi yaz suyu üzerinde gözlerini gezdirerek serinlemeye çalışıyordu. Gözleri hem ferahlamak istiyor hem de denizi kendi gölleri durumuna getiren düşman savaş gemilerinin kül rengi silüetlerini araştırıyordu. Onlardan biri ya da birkaçı Sinop'a yakın sulardan geçerken her zaman yüreği hop ediyordu. Onun da Mustafa Kemal'in kocaman altın meşalesinden yaktığı küçük bir meşalesi vardı. Mustafa Kemal karargah arkadaşlarıyla Bandırma vapurunda İstanbul'dan Samsun'a giderken Sinop'a yeni atanmış olan bu genç ve iyi yürekli Sinop mutasarrıfına da rastlamıştı. Mustafa Kemal bu genç adamda bir hurriyet ve itilafçı tipi bulmuş, İstanbul'dan Sinop'a dek üzerinde işleye işleye onu ihtilalci aydınlardan biri olarak yetiştirmişti. İstanbul'dan bir Hürriyet ve İtilaf Partili olarak çıkan Mazhar Tevfik Paşa, Sinop'a bir Kuvayi Milliyeci olarak ayak basmıştı. İşte onun biraz böyle olduğu Sinop'ta bilindiğinden her gelen ve Sinop limanına demirleyen gemiden bir kötü haber bekliyordu. Onu daha çok ürküten gemiler İstanbul'dan gelenlerdi. Bütün kötü haberlerin kaynağı orasıydı. Bütün taun mikropları Anadolu'nun temiz ve saf havasına oradan yayılıyordu. Evet, sanki İstanbul'da mikrop fabrikaları vardı ve bunlar durup dinlenmeden bir avuç toprağa sıkışıp kalmış olan birkaç milyon Türk'ü yok etmek için harıl harıl mikrop üretiyor ve bu umutsuz ülkenin içine salıyorlardı. Mazhar Tevfik Bey ile pek çok Sinopluyu her gün titreten kötü haberler birbiri arkasından gelip duruyor, millet ölüm saatini bekleyen bir idam mahkumu gibi durmaksızın yaklaşan uğursuz ayak seslerini dinliyordu. Mustafa Kemal'in yeni çömezi Mazhar Tevfik Bey, karaya ayak basan her yabancıyı hemen seçtiği gibi vapurdan inip hükümet dairesine doğru yürüyen resmi Türk polisiyle yanındaki orta yaşlı aydın yüzlü adamı da görmüş, odasının kapısını çalmalarını bekliyordu. En sonra kapı çalındı. İlk önce polis, sonra yanındaki adam içeri girdi. Mazhar Tevfik Bey, zayıf yüzünün ortasındaki zeki gözleriyle her ikisini de süzdü. Polis ilerleyerek elindeki evrakı genç mutasarrıfa uzattı. O evrakı incelemeye başlamadan polisin getirdiği adam mutasarrıfın bürosunun önüne dek geldi ve hikayesini kısaca şöyle anlattı. Mutasarrıf beyefendi, ben eski Samsun mebusu Osman'ım. Samsun Rum metropolitinin isteği ile İngilizler beni yakaladılar ve Malta zindanlarına göndermek üzere yola çıkardılar. Hamiyet ve milliyet namına beni himaye ediniz ve beni Malta'ya göndertmeyiniz. Bu sizin elinizdedir mutasarrıf beyefendi. Mazhar Tevfik buna çok üzüldü. Hemen Osman Bey ile polise oturmaları için yer gösterdi. Adam salarak belediye başkanı Rasim, Hürriyet ve İtilaf Partisi başkanı Akif, Ticaret Odası başkanı Şükrü, Askerlik Şubesi başkanı Binbaşı Şevket Beyleri çağırdı. Hepsi gelip oturduktan sonra Osman Bey'i onlarla tanıştırdı ve üzücü hikayesini anlattı. Ayrı ayrı hepsine danıştı. Sizin vereceğiniz karara bağlı bu dedi. Osman Bey'i İngilizlere vermemek ve bu vapura göndermemek sizin hamiyet, milliyet ve insanlığınıza bağlı. Aydın bir Türk çocuğunu göz göre göre Arslan'ın ağzına mı atacağız? Yarın bunun hepimizin başına gelmeyeceğini kim söyleyebilir? Genç bu tasarrufun odasında toplanan bu iyi yürekli insanlar eski Samsun mebusunu geri vermemek için direnmeye karar verdiler. Nedir ki İngilizleri kızdırmamak için de bunu bir hile şeriyeye bağlamak gerektiğinde karar kıldılar. Güzel bir dek gelişle o günlerde sağlık kurumlarını denetlemek için Kastamonu Sağlık Müdürü Ferruh Niyazi Sinop'ta bulunuyordu. Şer'i bir hileyle yolu arayan bu iyi insanlar Ferruh Niyazi Bey'in de düşüncesini sordular. Osman Bey'in bu tehlikeyi atlatması için bir tek çare vardır. O da doktor raporudur. Bunun için de hükümet tabibi Kenan Bey'den dört başı mamur bir rapor alıp bana getirirseniz ben de imzaladıktan sonra hükümete verirsiniz, dedi. Osman Bey bunun üzerine hükümet doktorundan güzel bir rapor aldı ve rapor sağlık müdürünce imzalanarak mutasarrıf Mazhar Tevfik Bey'in masasının üzerine geldi. Mazhar Tevfik Bey Osman Bey'in vapurla İstanbul'a gidemeyeceğini, gittiğinde diriminin tehlikeye gireceğini bu rapora dayanarak bildirdi. Görevli polis bu evrakı alıp Osman Bey'i Sinop'ta bırakarak Samsun'a döndü. Mazhar Tevfik Bey bu olayı Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Dahiliye Nezaretine ve Kastamonu Vali Vekiline de bildirdi. Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey'den de durumu sordu. Nedir ki mutasarrıf orada yoktu. Onun için oradan bir ses çıkmadı. Dahiliye Nazırı Adil Bey gönderdiği şifrede anlam olarak şöyle diyordu. Bu gibi işlere karışmayınız ve Osman Bey'i hemen mahfuzen İstanbul'a doğru yola çıkarınız. Kastamonu Vali Vekili de bu anlamda bir emir gönderdi. Sonradan Samsun Hükümet Konağı'na gelip Mazhar Tevfik Bey'in şifresini okuyan Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey şöyle karşılık verdi. Vatanperverleri imhaya matuf bir harekettir. Benim Samsun'da bulunmayışımdan bir istifade yapılmıştır. Mümkün olan muavenet ve müzahereti esirgemeyiniz. Mustafa Kemal'den bir karşılık gelmeyişine genç mutasarrıf çok üzüldü. İki gün sonra Dahiliye Nezareti Müdürlerinden Münir Bey, yanında Samsun İngiliz temsilcisi Rum asıllı yedek yüzbaşı, Solter ve bir Ermeni tercüman olarak Sinop Hükümet Konağı'nın kapısından içeri girdi. O aralık genç mutasarrıf yerinde olmadığından Tahrirat Müdürleri odasına girip oturarak mektupçu Hüseyin Hilmi Bey'i çağırttılar. Bir İngiliz gambotunun limana demir attığını gören Tevfik Bey hemen bir tehlike sezinleyerek sıvışmıştı. Ermeni tercümanı Yüzbaşı Solter'in ilk sorusunu Hüseyin Hilmi Bey'e şöylece sordu. Osman Bey nerede? Mazhar Tevfik Bey böyle bir sonuç beklediğinden mektupçu ile anlaşmış ne biçim karşılık vereceğini kararlaştırmıştı. Direktifi yerine getirmekte hiç duraksamadı. Bilmiyorum ve tanımıyorum. Solter çekilmiş şifrelerin müsveddelerini istedi. Mektupçu, şifreler mutasarrıftadır, bende yoktur dedi. Yüzbaşı Solter adam akıllı kızdı. Şimdi çağırtınız mutasarrıfı diye bağırdı. Mutasarrıf köylere teftişe çıkmıştı. Şimdi hangi köyde olduğunu bilmiyorum. Solter küplere binmişti. Bir yandan da Hüseyin Hilmi Bey'in sözlerini taklit etmeye çalışarak bilmem, bilmem diye kekeledi. Öfkeli bir alayla örtülen yüzü öfkesinin yapmacık olduğunu gösteriyordu. Yüzbaşı Solter mektupçuyu dışarı bırakmayarak polis komiseriyle karantina memuru Mustafa Efendi'yi çağırdı. Onlar da Osman Bey'i bilmiyoruz, görmedik deyince Solter bu kez gerçekten öfkelendi. Bütün bu memurlardaki ağız birliğini sezmişti. Yeni gelenleri sorguya çekerken mektupçu tahrirat kalemine açılan ufak pencereden arkadaşlarına çabucak fısıldadı. Osman Bey'i arıyorlar, haber verin. İyi ki bunu fısıldamıştı. Osman Bey başında dönen büyük tehlikeden habersiz kahvede oturmuş çay içiyordu. Haberi alanlardan biri hemen kahveye koştu, durumu anlattı. Bunun üzerine yanında oturan Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Akif Bey, Osman Bey'i elinden yakaladığı gibi kendi evine götürdü. Mektupçu Hüseyin Hilmi Bey ile polis komiseri ve karantina memuru hala yüzbaşının karşısında sorulan sorulara kaçamak karşılık vermeye çalışırken, bir Ermeni yurttaş koşarak soluk soluğa geldi. Osman Bey şimdi kahveden kalkarak Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Akif Bey'in evine girdi. Kahvede de bir gözcü bıraktılar, dedi. Bu gammazlamayı küçük tahrirat kalemi penceresinden dinleyen arkadaşlardan biri yine koşarak Akif Bey'in evine haber götürdü. Polisler Ermeni muhbiri önlerine katarak Akif Bey'in evine gittiler. Her yanı aradılar, kimseyi bulamadılar. Akif Bey'in ev halkı espiyonun hünerini işitince hemen Osman Bey'e bir kara çarşaf giydirmişler ve onu kadın kılığında yandaki komşu eve aşırmışlardı. İngiliz yedek yüzbaşısı Salter artık oyunu adam akıllı anlamıştı. Bu sık saflar arasında Osman Bey'i söküp alamayacağı belliydi. Elinde de zorlayıcı bir güç yoktu. Nedir ki yine de zarar yapabilecek durumdaydı. Münir Bey işi çözümlemeye kararlı mektupçuyu alarak odadan çıktı. Azizim dedi, vaziyet çok fena. Hepimizi tevkif etmek istiyorlar. Beni gizlice mutasarrıfla görüştür. İşi idare etmeye çalışalım. Münir Bey İngilizleri alıp sonradan Rıza Nur kitaplığı olan eski Rus konsoloshanesine götürdü. Hüseyin Hilmi Bey Mazhar Tevfik Bey'i saklandığı yerde telefonla buldu ve olup bitenleri olduğu gibi anlattı. Mutasarrıf yine gizliden Münir Bey ile görüştü. Bir karara varmışlardı. Öğleden sonra bürosunda İngilizlerle görüştü. Yüzbaşı Salter'ın da başı derde girmişti. Bu Kuvayi Milliyecilerin elinden adam alınamayacağını anlamıştı. Mutasarrıf Osman Bey'in hastalığı geçince onu göndereceğini bildiren bir kağıt imzalayarak yüzbaşıya verdi. Ona bu da yeterdi. O da bu kağıtla daha üst kumandanlığa karşı kendini koruyacak bir kalkan ele geçirmişti. Kağıdı Osman Bey yerine cebine indiren yüzbaşı Salter görevini yapmış ve sözünü geçirmiş olduğundan ak giyinekli ve silahlı deniz askerlerinin önünden yürüyerek kül rengi dumanlar püsküren ve parmaklıklarına dayanmış meraklı deniz askerlerinin ve subaylarının başları dizilmiş küçük gambota bindi. Küçük savaş gemisi kıçında büyük bir İngiliz bayrağı dalgalanarak Samsun'a doğru ilerlemeye başladı. Mazhar Tevfik Bey bir kez daha Osman Bey'i kurtardığı için seviniyordu. Pek iyi tanıdığı bu gambotun limana demir attığını ve içinden bir manga silah endazlı bir İngiliz subayının çıktığını gören Mazhar Tevfik Bey hemen görevi mektupçuya bırakarak belli bir yere saklanmak için savuşmuştu. Ancak böylece onları safsaklayabilir, zaman kazanabilir, bir tedbir düşünebilirdi. Mazhar Tevfik Bey ve arkadaşlarının sabırsızlık ve üzüntüyle bekledikleri Mustafa Kemal'in şifresi en sonra 15 Ağustos'ta gelebilmişti. Şifre şu anlamdaydı. Osman Bey üstüne gönderdiğiniz uzun telgrafınız buraya tam 9 günde gelebildi. Mutasarrıf Hamit Bey'in 8 Ağustos 1919 tarihli cevabi şifresi burada hiç çözümlenemedi. İsmail Hakkı Bey'in buna uygun davranışı üzerinde gereken işlem yapılmak üzere 3. Kolordu Kumandanı ile Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey'e Kazım Paşa Hazretlerine önemli yazılmıştır. Serüven gerçekten üzücüdür. Göstermiş olduğunuz milli yiğitlik ve sevgi şükrana değer. Osman Bey'in İstanbul'a gitmesi hiç doğru değildir. Kendileri benimle buluşmak üzere hemen Sivas'a yola çıkmalıdır. Biz de birkaç güne dek oraya yollanacağız. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretleri ile her zaman ilişki sürdürülmesi ve onun direktiflerine göre davranılması rica olunur. Mevkiinden düşmek yurtseverler için hiç sözü edilecek bir şey değildir. Her ne zaman zorunluluk karşısında kalınırsa milletin kucağı fedakar çocuklarına açıktır. Durumu gecikmeden bildirmenizi diler, size başarılar dilerim. Bu telgrafı alıp almadığınızı bildirmenizi rica ederim. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'den Sinop'a gelen bu telgraf en başta mutasarrıf Mazhar Tevfik olmak üzere eski Samsun mebusu Osman Bey ile bütün onu kurtarmaya çalışan yurtsever arkadaşları çok sevindirdi. Onun emrine uyarak hemen Osman Bey'i karadan Sivas'a göndermek üzere davrandılar. O ara Samsun'dan gelip İstanbul'a giderken Sinop Limanı'na uğrayan Amasya vapuru İngilizlere yeni bir oyun oynamak için genç mutasarrıf ve arkadaşlarına yeni bir düşünce verdi. Sözde Osman Bey Şükrü Efendi adlı polis muhafızıyla bu vapura binmiş olacak, bindiğini bildiren bir telgraf da hemen dahiliye nezaretine çekilecekti. Vapur İstanbul'a vardığında elbette içinden ne Osman Bey ne de muhafızı çıkacaktı. İşte Amasya vapurunun kaptanı da onların Sinop'ta gemisine bindiklerine ve Zonguldak'ta karaya çıkıp bir daha geri dönmediklerine tanıklık edecekti. Kaptanla bu yolda anlaşan Mazhar Tevfik Bey ve arkadaşları sessizce Osman Bey'i yola çıkarmaya hazırlandılar. Tam gece yarısı el ayak çekilip de sokaklarda kedilerden, köpeklerden bir de dost pazvantlardan başka kimse kalmayınca Osman Bey ile polis Şükrü Efendi birer kiralık ata bindirilerek uğurlandılar. Bulutsuz apak bir gökyüzünde yüz yuvarlak bir ay, sık ağaçlıklar, bağlar, bahçeler arasındaki ince toprak yolları aydınlatıyor, Mustafa Kemal'in üzgün yolcusunu yüreklendiriyor ve hülyalandırıyordu. Onu yolcu eden Mazhar Tevfik Bey, Binbaşı Şevket Bey, Belediye Başkanı Rasim Bey, Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Akif Bey, Ticaret Odası Başkanı Şükrü Bey, Parmaksız Zade İsmail Bey ve Mektupçu Hüseyin Hilmi Bey, Yeni Hürriyet Güneşi Mustafa Kemal'e doğru yola çıkan yolcunun elini sıkıp paşaya çok selam söylemesini de sabık verdikten sonra evlerine daldılar. Eski Samsun mebusu Osman Bey gitmiş, ardında gözleri Mustafa Kemal'e dönük ve birbirine yeni bir ideal için kenetlenmiş bir avuç yürek bırakmıştı. Mazhar Tevfik Bey ertesi sabah İstanbul'a, Samsun'daki İngiliz temsilciliğine, Ali Fuat Paşa'ya ve Mustafa Kemal'e yalan ve doğru 4 şifre telledi ve bu kez ne gibi bir bomba patlayacağını serin kanlılıkla beklemeye başladı. Mustafa Kemal'den 27 Ağustos tarihli bir şifre geldi. Mazhar Tevfik Bey'i yurtseverce işinden dolayı kutluyor ve Sivas'a genel kongreye 3 Sinop delegesi göndermesini istiyordu. 3 gün sonra Ali Fuat Paşa'dan gelen şifre daha uzundu ve genç mutasarrıf için övgülerle dolu olduğu gibi Kuvayi Milliye'nin güçlenmekte olduğu ve daha da güçlenmesi gerektiği üzerinde bilgiler veriyor, güzel şeyler söylüyordu. Henüz İstanbul'dan ve Samsun'dan beklenen olumsuz ve tehlikeli ses çıkmamıştı. Geciktiğine göre epeyce yüksek takatta bir patlayış olacağı anlaşılıyordu. 7 Eylül 1919 günü Sinop Limanı'nı iki Amerikan savaş gemisi yanaştı. Gürültüyle demir attılar. Bunlardan birisinden iki İngiliz subayı ve 3 silahlı denizeri bir motora binerek karaya çıktılar. Bu subaylardan biri Samsun İngiliz temsilcisi Rum asıllı yedek yüzbaşı Solter'di. Silahlı 3 deniz askerinden birinin elinde katlanmış kocaman bir İngiliz bayrağı bulunuyordu. Yüzbaşı Solter askerlerin başında doğruca eski Rus konsoloshanesine gitti. Askerlere savaş sırasında yarısı sağlam kalan bayrak direğine İngiliz bayrağını çektirdi. İngiliz bayrağı Karadeniz'den esen serin rüzgarla dalgalanmaya başladı. Mustafa Kemal henüz havzadayken Amasya Saat Kulesi'ne İngiliz bayrağı çeken ve halkın kendisini linç etmesinden korkan kaçan bu yüzbaşı aylardan sonra içindeki bir kompleksle çıkış noktası arayarak Sinop'a da İngiliz bayrağı astırarak otorite kurmak istiyordu. Amerikan savaş gemilerinden inen yalnız bunlar değildi. Ayrı bir motor karaya birkaç Amerikalı da çıkardı. Bunlar Albay Boer ile maiyetiydi. Solter'li adamları Rus konsoloshanesine kapanıp kaldıkları halde Amerikalı deniz albayı ile adamları doğruca hükümet konağına gittiler ve bürosunda genç mutasarrıfı ziyaret ettiler. Mazhar Tevfik Bey konuklarına kahve ve çay ikram etti. Oturup havadan sudan konuştular. Konuklar kalkıp giderken Mazhar Tevfik Bey de gemileri ziyarete çağırdılar. Mutasarrıfın içinden kötü kuşkular geçti. Böyle düzenbazlıkla yakalanmak belkisi kafasından birçok kez geldi geçti. Yine de Amerikalıların bu kahpeliği yapmayacakları üzerinde bir kanı onu konukların yanı sıra savaş gemilerine sürükledi. Onlar da genç mutasarrıfa soğuk içecekler ikram ettiler. Onu ağırlayarak yine motora bindirip kıyıya bıraktılar. Amerikan mandası propagandası İngiliz mandası propagandasının dolu dizgin yarış ettiği Türkiye'de yüzbaşı Solter elbette bu davranışlarıyla okkanın altına gitmişti. İkindi üstü Karadeniz'i yalayarak gelen tatlı bir Poyraz, Amerikan savaş gemilerinde çalmaya başlayan bandonun coşkun ve hoppa havalarını kıyıya sürüklemeye başladı. Gemiler kalkmak üzereydiler. Sinop halkı da deniz kıyısına dökülmüş, hem Amerikan savaş gemilerini seyrediyor hem de mızıka dinliyordu. Mutasarrıf Mazhar Tevfik, Binbaşı Şevket, Belediye Başkanı Rasim, Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanı Akif Bey de kayıkla limanda dolaşıyor ve bandonun çaldığı güzel havaları dinliyorlardı. Gemiler demir alıp ağır ağır suları yarmaya başladı. Sonra kayalığı dönüp gözden ırak oldular. Arkadaşlarıyla kayıktan iskeleye çıktığında mutasarrıfın eline bir zarf tutuşturdular. Mazhar Tevfik Bey zarfı büyük bir ilgiyle açtı. Yer gibi okudu, bütün keyfi kaçtı. Gözleriyle ne yazdığını soran arkadaşlarına mektubun içindekileri özetledi. "Bugün gelen İngiliz mümessili yazıyor," dedi. "Bizim geldiğimizi duymadınız mı? Niçin bizi gelip ziyaret etmediniz? Hep Amerikalıların peşinde dolaştınız. Şimdi gel beni ziyaret et," diye emir veriyor. İngiliz temsilcisi burada haksızdı. İlkin nezaket ziyaretini onun yapması gerekti. Bu protokolü bilerek çiğneyen İngiliz subayının bir hadise çıkarmak istediği anlaşılıyordu. Bu Rus konsolosluğuna hışımla İngiliz bayrağını çekmesinden de belliydi. Mazhar Tevfik Bey, temsilcinin mektubuna Fransızca birkaç satırla karşılık verdi. "Hoş geldiniz," dedi. Ayrıca bir istekleri olup olmadığını da sordu. 14. ayrımın sonu, sayfa 235.